Ayrım 22. Sayfa 297. 44. bölüm. Thomas ve Minos 8. bölümde son çıkmaza kadar yolun yarısını hiç durmadan koştular. Yolu hızla kat ediyorlardı. Thomas her yer griyken kol saati olduğuna memnundu. Çünkü bir önceki gece duvarların hareket etmediği belliydi. Her şey aynıydı. Harita çizip not almaya gerek yoktu. Tek görevleri sonuna kadar gidip geri dönmek, daha önceden fark etmedikleri bir şey olup olmadığına bakmaktı. Herhangi bir şey. Mino 20 dakikalık bir mola verdi. Ardından koşmaya devam ettiler. Hiç konuşmuyorlardı. Mino, Thomas'a konuşmanın onların gücünü tükettiğini söylemişti. O nedenle hızlarına ve nefes alıp verişlerine odaklanıyorlardı. Düzenli bir şekilde nefes alıp veriyorlardı. Labirentin derinliklerine gittikçe tek duydukları, taş zemine çarpan ayaklarının çıkardığı seslerdi. 3 saat sonra Teres onu şaşırtarak Kayran'dan konuştu. İlerleme kaydediyoruz. Birkaç kelime daha bulduk ama henüz bir anlam ifade etmiyorlar. Thomas başta onu duymazdan gelmeye çalıştı. Bir kez daha onun bu şekilde konuşabiliyor olmasını kabul etmek istemedi. Ama onunla konuşmak istiyordu. ''Beni duyabiliyor musun?'' diye sordu. Her kelimeyi kafasında resmetmeye çalışarak. Odaklanıp bir kez daha sordu. ''Beni duyabiliyor musun?'' ''Evet'' diye cevap verdi Teresa. ''İkinci söyleyişini de daha net duydum.'' Thomas çok şaşırdı. O kadar şaşırdı ki neredeyse duracaktı. İşe yaramıştı. ''Bunu nasıl yapabildiğimizi merak ediyorum.'' dedi zihninde. Onunla bu şekilde konuşmak oldukça yorucu bir işti. Şimdiden başı ağrımaya başlamıştı. ''Belki de sevgiliydik'' dedi Teresa. Thomas tekezleyip yere düştü. Yavaşlamadan dönüp arkasına bakan Minho'ya sırıttı ve kalkıp koşmaya devam etti. ''Ne?'' diye sordu sonunda. Teresa'nın güldüğünü sezinledi. ''Bu çok garip'' dedi kız. ''Benim için bir yabancısın ama aslında öyle olmadığını biliyorum.'' Thomas terlemesine rağmen hoş bir ürperti hissetti. ''Üzgünüm ama yabancıyız. Daha yeni tanıştık. Unuttun mu?'' ''Aptal olma Tom. Bence biri böyle telepati yoluyla konuşabilmemiz için beynimize bir şey yaptı. Bir şey yerleştirdi. Biz buraya gelmeden önce. Bu yüzden daha önce tanıştığımızı düşünüyorum.'' Bu Thomas'ın merak ettiği bir konuydu. Ve Teresa'nın muhtemelen haklı olduğunu düşündü. En azından öyle umuyordu. Teresa'dan gerçekten hoşlanmaya başlamıştı. ''Beynimize bir şey mi yaptı?'' diye sordu. ''Nasıl?'' ''Bilmiyorum. Tam hatırlayamadığım bir anı. Sanırım önemli bir şey yaptık.'' Thomas başından beri ona karşı hissettiği bağı düşündü. Biraz daha üzerine gidip söylediklerini anlamaya çalıştı. ''Nasıl yani?'' ''Keşke bilsem. Belki kafanda bir şey canlanır diye fikir veriyorum.'' Thomas gelip Ben ve Albin'in söylediklerini düşündü. Hepsi de ondan şüpheleniyordu ve onun güvenilmez biri olduğunu düşünüyorlardı. Teresa'nın da ona söylediği şeyi düşündü. Tüm bunları onlara ikisini yaptığını söylemişti. ''Bu kodun bir anlamı olmalı.'' diye ekledi Teresa. ''Ve koluma yazdığım isyan iyidir cümlesinin.'' ''Belki bir önemi kalmaz.'' diye cevap verdi Thomas. ''Belki bir çıkış buluruz, bilemezsin.'' Thomas odaklanmaya çalışarak birkaç saniyeliğine gözlerini kapadı. Her konuştuklarında sanki göğüs kafesine hava doluyordu. Ve bu şişkinlik onu hem rahatsız ediyor hem de heyecanlandırıyordu. İletişim kurmadığı zaman bile Teresa'nın düşüncelerini okuyabildiğinden şüphelenerek aniden gözlerini açtı. Teresa'nın cevap vermesini bekledi ama kız konuşmadı. ''Orada mısın?'' diye sordu. ''Evet ama bu iş başımı ağrıtıyor.'' Thomas onun da başının ağrıdığını öğrenince rahatladı. ''Benim de başım ağrıyor.'' ''Tamam.'' dedi Teresa. ''Sonra konuşuruz.'' ''Hayır bekle.'' Susmak istemiyordu. Teresa sayesinde zaman daha hızlı geçiyordu. ''Hoşça kal Tom. Bir şey bulursak haber veririm.'' ''Teresa, peki ya koluna yazdığın şey?'' Birkaç saniye geçti. Cevap gelmedi. Teresa gitmişti. Thomas göğsündeki hava kabarcığı patlayıp vücuduna zehir yayıyormuş gibi hissetti. Midesi ağrıdı ve bir an için günün geri kalanını koşarak geçirme fikri oldukça iç karartıcı geldi. Bazen Minho'ya Teresa ile konuşmalarından bahsetmek istiyordu ama buna cesaret edemiyordu. Tüm olanlara bir de telepati eklemek iyi bir fikir gibi gelmemişti. Zaten her şey yeterince garipti. Başını öne eğip derin derin nefes aldı. Hiçbir şey söylemeden koşmaya devam edecekti. İki moladan sonra duvarla biten uzun bir koridora geldiklerinde Minho'ya başlayıp yürümeye başladı. Duvarın önüne gelince durdu. Oradaki sarmaşık diğer duvardakilere göre daha yoğundu. Arkasındaki geçilmez duvarı saklarken dünyayı yemyeşil ve verimli bir yermiş gibi gösteriyordu. Yere oturup sandviç ve meyvelerini yemeye koyuldular. ''Bu kadar.'' dedi Minho ikinci sırrından sonra. ''Tüm bölümü koştuk. Sürpriz. Çıkış yok.'' Thomas bunu zaten biliyordu. Ama ondan duymak iyice moralini bozdu. Hiç konuşmadan yemeklerini bitirdiler ve keşfe çıkmak için hazırlandılar. Thomas neye bakması gerektiğini bilmese de biraz araştırma yapacaktı. Sonraki birkaç saat koştular. Bazı yerlerde sarmaşıklara tırmandılar. Hiçbir şey bulamayınca Thomas'ın cesareti kırıldı. Dikkat çeken tek şey üstünde insanlığın sonu, yok etme araştırma noktası yazan bir başka tabelaydı. Milo bakmamıştı bile. Akşam yemeklerini yedikten sonra bir süre daha labirentte zaman geçirdiler. Hiçbir şey bulamamışlardı ve Thomas artık kaçınılmaz gerçeği kabullenmeye başlamıştı. Bulabilecekleri hiçbir şey yoktu. Duvarların kapanma saati geçince ızdırap verenlerden bir hareket bekledi. Her köşeyi endişeyle dönüyordu. İkisinin de bıçakları ellerindeydi fakat gece yarısına dek hiçbir şey olmadı. Milo ileride bir ızdırap verenin bir köşeye dönüp geri gelmediğini gördü. 30 dakika sonra Thomas da aynı şeyi gördü. Bir saat sonra bir ızdırap veren hiç durmadan yanlarından geçti. Thomas o an korkudan az kalsın olduğu yere yığılacaktı. Devam ettiler. Bence bizimle oynuyorlar, dedi Milo bir süre sonra. Thomas duvarları incelemekten vazgeçip Kyron'a doğru umutsuzluk içinde yürüdüğünü fark etti. Minho'nun bakışlarından onun da aynı şeyi hissettiği belli oluyordu. Ne demek istiyorsun diye sordu Thomas. Koşucu iç geçirdi. Bence yaratıcılar buradan çıkış olmadığını bilmemizi istiyorlar. Artık duvarlar bile hareket etmiyor. Tüm bunlar aptal bir oyunmuş ve bitmesi gerekiyormuş gibi geliyor. Ve bunu diğerlerine söylememizi istiyorlar. Bugün de ızdırap verenlerin tıpkı dün gece olduğu gibi birini götürdüğüne iddiaya girelim. Bence Geli haklı. Hepimizi öldürecekler. Thomas cevap vermedi. Minho'nun söylediklerine katılıyordu. Hiç umudu kalmamıştı. Hadi dönelim, dedi Minho bitkin bir ses tonuyla. Thomas yenilgiyi kabullenmekten nefret ediyordu ama onaylayarak başını salladı. O an tek umutları koddu ve ona odaklanmaya karar verdi. Sessizce Kyron'a döndüler. Yol boyunca başka ızdırap veren görmediler. 45. Bölüm. Minho ve Thomas batı kapısından Kyron'a girdiklerinde sabah olmuştu. Thomas o kadar yorgundu ki olduğu yere yatıp uyumak istiyordu. Neredeyse 24 saat labirente kalmışlardı. Şaşırtıcı bir şekilde loş ışığa ve tuhaf olaylara rağmen çocuklar her zamanki gibi çalışıyorlardı. Çok geçmeden koşucuların geldiğini fark ettiler. Newt haberi alır almaz yanlarına koştu. İlk gelen siz oldunuz, dedi onlara doğru yürürken. Ne oldu? Thomas onun küçük çocuklar gibi umutlu yüz ifadesini görünce üzüldü. Önemli bir şey bulduklarını düşünüyor olmalıydı. Minho ifadesiz bir şekilde bir noktaya odaklanmıştı. Hiçbir şey, dedi. Labirent, lanet olası bir şaka. Nift kafası karışmış bir şekilde Thomas'a baktı. Neden bahsediyor? Sadece cesareti kırıldı, dedi Thomas onu silkerek. Farklı bir şey bulamadık. Duvarlar hareket etmedi. Çıkış yok, hiçbir şey yok. Gece ızdırap verenler geldi mi? Nift duraksadı. Ardından başıyla onayladı ve evet, Adam'ı aldılar, dedi. Thomas onun kim olduğunu bilmiyordu ve hiçbir şey hissetmediği için kendini suçlu hissetti. Yine bir kişi, diye düşündü. Belki de Geli haklıydı. Newt tam bir şey söyleyecekken Minho bağırmaya başladı. Bıktım artık, diye bağırdı. Boynundaki damarlar ortaya çıkmıştı. Bıktım, her şey bitti. Sırt çantasını çıkarıp yere attı. Çıkış yok, yoktu, olmayacak, mahvolduk. Minho çiftlik evine doğru giderken Thomas onu şaşkınlıkla izledi. Newt hiçbir şey söylemedi. Sersemlemiş bir halde Thomas'ı orada bıraktı. Umutsuzluk, harita odasından çıkan kalın duman tabakası gibi etrafı sarmıştı. Bir saat içinde diğer koşucular da döndüler. Thomas'ın duyduğu kadarıyla onlar da bir şey bulamayıp pes etmişlerdi. Herkesin suratı asıktı ve çocukların çoğu günlük işlerini yapmayı bırakmışlardı. Thomas, labirent kodunun artık tek ümitleri olduğunun farkındaydı. Ortaya bir ipucu çıkması gerekiyordu. Diğer koşucuların anlattıklarını dinlemek için yaklaşık bir saat boyunca Kyron'da gezindikten sonra kendine geldi. Gözlerini kapatıp, Teresa, dedi zihninde. Uzun bir süre cevap gelmeyince başaramadığını düşündü. Tom, bir şey mi dedin? Evet, dedi Thomas yeniden, Teresa ile iletişim kurabildiğine sevinerek. Beni duyabiliyor musun? Doğru yapıyor muyum? Bazen sesin az geliyor ama işe yarıyor. Çok tuhaf değil mi? Thomas bunu düşündü. Aslında böyle konuşmaya bir bakıma alışmıştı. Hiç fena sayılmaz. Hala Bodrum'da mısınız? Newt'i gördüm ama sonra ortadan kayboldu. Hala buradayız. Newt haritaları çizmemize yardım etmeleri için 3-4 kayranlı getirdi. Sanırım kodu çözdük. Thomas'ın kalbi ıslatmaya başladı. Ciddi misin? Buraya gel. Geliyorum. Bunu söylerken çoktan o tarafa yönelmişti. Birden tüm yorgunluğu geçmişti. Newt onu içeri aldı. Minho hala gelmedi, dedi merdivenlerden Bodrum'a inerlerken. Bazen aniden öfkeleniyor. Thomas ellerinde bir kod varken Minho'nun hala böyle umutsuz olmasına anlam veremiyordu. Odaya girerken bu düşünceyi aklından uzaklaştırdı. Tanımadığı kayranlar yorgun bilerde masanın etrafında ayakta duruyorlardı. Her yerde haritalar vardı. Sanki odanın tam ortasında hortum çıkmış gibiydi. Teresa rafa yaslanmış, elindeki sayfayı okuyordu. Thomas odaya girdiğinde başını kaldırıp ona baktı. Fakat hemen ardından bakışlarını yine elinde tuttuğu sayfaya çevirdi. Bu Thomas'ın biraz canını sıktı. Teresa'nın onu gördüğüne sevinmesini olmuştu. Fakat sonra böyle düşündüğü için kendini aptal gibi hissetti. Belli ki Teresa kodu çözmeye uğraşıyordu. Newt yardımcılara odadan çıkmalarını söylerken bunu görmen lazım dedi Teresa. Çocuklardan bazıları ahşap merdivenlerden çıkarken biri çuruna tüm gün zaman harcadıkları için homurdanıyorlardı. Thomas bir an Newt'in neler olduğunu anlamasından şüphelendi. Newt yanımızdayken bu şekilde konuşma, onun bu yeteneğimizi bilmesini istemiyorum. Gel de şuna bir bak dedi Teresa sırıtarak. Eğer ne olduğunu anlarsan diz çıkıp ayaklarını öpeceğim dedi Newt. Thomas merakla Teresa'nın yanına gitti. Teresa kaşlarını kaldırıp kağıdı ona uzattı. Bunun doğru olduğuna şüphem yok dedi. Ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Thomas kağıdı aldı ve hızla göz gezdirdi. Sol tarafta birden altıya kadar numaralandırmış daireler vardı. Her birinin yanında da büyük harflerle kelimeler yazılmıştı. Süzülmek, yakalamak, kanamak, ölüm, sert, basmak. Bu kadardı. 6 kelime. Thomas hayal kırıklığına uğramıştı. Kelimeleri bulunca ne yapacaklarını da anlayacaklarından emindi. Suratını asıp Teresa'ya baktı. Bu kadar mı? Doğru sıraladığından emin misin? Teresa kağıdı aldı. Labirent aylardır bu kelimeleri tekrar ediyormuş. Buna emin olduğumuzda bıraktık. Her defasında basmak kelimesinden sonra bir hafta boyunca hiç harf çıkmıyor. Ardından yine süzülmekle başlıyor. Bu yüzden sıralamanın böyle olduğunu düşündük. Thomas kollarını önünde birleştirdi ve Teresa'nın yanına rafa yaslandı. Farkında olmadan 6 kelimeyi de ezberlemişti. Süzülmek, yakalamak, kanamak, ölüm, sert, basmak. Hiçbir anlam ifade etmiyordu. Çok güzel değil mi? Dedi Newt. Tam da Thomas'ın düşüncelerini yansıtıyordu.
Evet diye cevapladı Thomas sinirli homurdanarak. Minho'yu çağırmamız lazım. Belki bizim bilmediğimiz bir şey biliyordur. Daha fazla ipucu olsaydı. Aniden büyülenmişçesine durdu. Arkasındaki raflar olmasa yere düşebilirdi. Aklına bir fikir geldi. Korkunç, berbat bir fikir. Korkunç, berbat fikirlerin en kötüsü. Ama içgüdüleri ona haklı olduğunu, bunu yapması gerektiğini söylüyordu. Tommy diye seslendi Newt endişeli. Neyin var, bembeyaz oldun. Thomas başını iki yana sallayıp kendine gelmeye çalıştı. Ah bir şey yok, üzgünüm, gözlerim acıyor, sanırım biraz uyumam lazım. Söyledikleri inandırıcı olsun diye şakaklarını ovdu. İyi misin diye sordu Teresa. Thomas onun da Newt kadar endişeli olduğunu görünce kendini iyi hissetti. Evet, çok yorgunum gerçekten. Biraz dinlenmem gerekiyor. Pekala, dedi Newt ve uzanıp Thomas'ın omzunu sıktı. Tüm geceyi labirente geçirdim. Git uyu biraz. Thomas Teresa'ya ardından da Newt'e baktı. Aklına gelen fikri paylaşmak istiyordu ama onlara söylememeye karar verdi. Onun yerine başını sallayıp merdivenlere yöneldi. Bir planı vardı. Kötü de olsa artık bir planı vardı. Kodla ilgili daha çok ipucuna ihtiyaçları vardı. Hatıralara ihtiyaçları vardı. Izdırap veren tarafından sokulacaktı. Değişimden geçecekti. Bilerek. 46. Bölüm. Thomas günün geri kalanında kimseyle konuşmadı. Teresa birkaç kez konuşmayı denedi ama ona kendini iyi hissetmediğini, ormanda kendi yerinde yalnız kalıp uyumak ve biraz düşünmek istediğini söyledi. Ona yardım olacak bir şey bulmaya çalışacaktı. Ama aslında akşam için planladığı şeye psikolojik olarak hazırlanmak ve bunun doğru olduğuna kendini ikna etmek istiyordu. Yapılacak tek şey buydu. Çok korkuyordu ve bunu diğerlerinin fark etmesini istemiyordu. Sonunda saatine bakıp akşam olduğunu görünce çiftlik evine, diğerlerinin yanına gitti. Tavanın aceleyle hazırladığı domates çorbasını içene kadar ne kadar acıktığını fark etmemişti. Uykusuz bir gece daha geçirecekti. İnşaatçılar canavarların gelip adamı götürürken açtıkları delikleri kapatmışlardı. Thomas sanki bir grup sarhoşun yaptığı bir iş gibi olduğunu düşünüyordu ama yine de yeterince sağlandı. Newt artık ayağa kalkıp yürüyebilen ve başında koca bir sergi olan Albie herkesin her gece oda değiştirmelerinde ısrar etmişti. Thomas bu kez 2 gün önce kaldığı çocuklarla birlikte çiftlik evinin salonundaydı. Odada sessizlik hakimdi. Çocukların uyudukları için mi yoksa korktukları ve ızdırap verenlerin gelmemesini umdukları için mi böyle sessiz olduklarını bilmiyordu. 2 gece öncesinin aksine Teresa'nın doğru da diğer kayranlarla kalmasına izin verilmişti. Thomas'ın yanında 2 battaniye sarılmıştı. Thomas onu gerçekten uyuduğunu hissediyordu. Kendisi ise uykuya ihtiyacı olmasına rağmen bir türlü uyuyamıyordu. Gözlerini kapatıp kendini rahatlamaya zorladı ama boşuna. Gece çökünce başlayan endişeli bekleyiş göğsüne baskı yapıyordu. Bir süre sonra tıpkı bekledikleri gibi ızdırap verenlerin mekanik tüyler ürperten sesleri duyuldu. Zaman gelmişti. Herkes elinden geldiğince sessiz bir şekilde pencerelerden uzaklaşıp duvar kenarında toplandı. Thomas Teresa'nın yanında dizlerinin önüne çekip oturdu ve pencereye bakmaya başladı. Verdiği karar bir yumruk gibi göğsünü sıkıyordu. ama her şeyin buna bağlı olabileceğini biliyordu. Odadaki gerginlik gitgide artıyordu. Kimseden çıt çıkmıyordu. Metal'in ahşaba sürtünme sesi duyuldu. Thomas ızdırap verinin evin arka tarafına tırmandığını tahmin ediyordu. Birkaç saniye sonra her yönden sesler gelmeye başladı. En yakını hemen karşılarındaki pencerenin önündeydi. Thomas ellerini gözlerine bastırdı. Saldırıyı beklemek onu deli ediyordu. Yukarıdan gelen büyük bir patlama sesiyle birlikte etrafa tahta ve cam parçaları dağıldı. Ev sarsıldı. Thomas çığlıkları ve ayak seslerini dinlerken donup kalmıştı. Gürültü patırtıdan tüm kahramanların aşağı indiği anlaşılıyordu. ''Dave'i yakaladı!'' diye bağırdı biri korkuyla. Thomas'ın odasında kimse kıpırdamıyordu. Thomas rahatladıkları için muhtemelen suçlu hissettiklerini biliyordu. Canavarlar en azından onlardan birini almamıştı. Belki bir gün daha güvende olacaklardı. Her gece sadece bir kişiyi alıyorlardı ve çocuklar Gail'in söylediklerinin doğru olabileceğini düşünmeye başlamışlardı. Tam kapının önünden gelen çarpma sesi üzerine Thomas olduğu yerde sıçradı. Sanki demir çeneli bir canavar merdiven boşluğunu yiyormuş gibi tahta parçaları etrafa dağılıyordu. Bir saniye sonra bir gürültüyle ön kapı parçalandı. Izdırap veren evin içine girmişti ve dışarı çıkıyordu. Thomas'ın içini büyük bir korku kapladı. Harekete geçmesi gerekiyordu. Ayağa kalkıp odanın kapısını açtı. Newton bağırdığını duydu ama onu umursamadan etrafa saçılmış tahtaların arasından sıçrayarak koridora çıktı. Ön kapının olduğu yerde artık gri geceye açılan büyük bir boşluk vardı. Doğruca avluya koştu. Tom diye bağırdı Teresa kafasının içinde. Ne yapıyorsun? Thomas onu duymazdan geldi ve koşmaya devam etti. Davy, Thomas'ın daha önce hiç konuşmadığı çocuğu taşıyan ızdırap veren batı kapısına doğru ilerliyordu. Diğer ızdırap verenler de onun arkasından labirente doğru gidiyordu. Thomas hiç tereddüt etmeden onların önüne doğru koştu ve bir anda kendini yaratıkların ortasında buldu. Izdırap verenler şaşırarak bir an için ne yapacaklarını bilemediler. Thomas, Davy taşıyanın üzerine atlayıp ona karşılık vermesini umarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. Teresa'nın çığlıkları o kadar güçlüydü ki sanki kafasına hançer saplanıyormuş gibi hissediyordu. Üç ızdırap veren uzun pençelerini ve iğnelerini sallayarak Thomas'a saldırıya geçti. Thomas el ve ayaklarıyla ızdırap verenlerden korunmaya çalışıyordu. Sadece sokulmak istemişti. Değil gibi götürülmek değil. Yaratıkların saldırıları yoğunlaşınca Thomas vücudunun her yerinde acıyı hissetti. İğnelerin batması ona başardığını söylüyordu. Çığlık çığlığa tekmeler savurarak onlardan uzaklaşmaya çalıştı. Sonunda açık bir boşluk bulabildi ve tüm gücüyle ayağa kalkıp koşmaya başladı. Onlardan yeterince uzaklaştığında ızdırap verenler de vazgeçip labirente gözden kayboldular. Thomas acıyla inleyerek yere yığıldı. Newt hemen yanına geldi. Peşinde Chuck, Teresa ve birkaç kişi daha vardı. Newt onu omuzlarından yakaladı ve kollarından tutup bacaklarını tutun diye bağırdı. Thomas'ın başı dönüyordu ve midesi bulanıyordu. Biri kim olduğunu göremiyordu, Newt'in söylediğini yaptı ve onu avludan eve taşıdılar. Darmadağın olmuş koridordan geçip bir odaya girdiler ve Thomas'ı koltuğa yatırdılar. Thomas'ın başı hala dönüyordu. ''Sen ne yaptın?'' diye bağırdı Newt. ''Nasıl bu kadar aptal olabilirsin?'' Thomas karanlığa teslim olmadan önce konuşmaya çalıştı. ''Hayır, Newt, anlamıyorsun.'' ''Kes sesini!'' diye bağırdı Newt. ''Enerjini boşa harcama.'' Thomas birinin kol ve bacaklarını kontrol ettiğini hissetti. Kıyafetlerini çıkarıp yaralarına bakıyorlardı. Chuck'ın sesini duydu. Arkadaşının iyi olması onu rahatlattı. Tıpçılardan biri onlarca kez sokulduğunu söyledi. Teresa ayak ucunda durmuş sağ bileğini sıkıyordu. ''Neden Tom? Neden yaptın bunu?'' Çünkü odaklanacak gücü yoktu. Newt ızdırap serumunu getirmeleri için bağırdı. Bir dakika sonra Thomas koluna iğne batırıldığını hissetti. Tüm vücuduna sıcaklık yayılınca biraz sakinleşti. Acısı azaldı. Fakat hala dünya etrafında yıkılıyormuş gibi geliyordu. Ve birkaç saniye içinde hepsinin biteceğini biliyordu. Oda dönüyor, renkler birbirine giriyor, görüntüler gitgide hızlanıyordu. Karanlık onu ele geçirmeden önce tüm gücünü harcayarak son bir şey söyledi. ''Endişelenmeyin.'' diye fısıldadı onu duymalarını umarak. ''Bilerek yaptım.'' Ayrım sonu. Sayfa 313.